Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 8. Ayrım. 15. Gül suyu, çürük elma ve sandık kokusu Müberra Hanım'ın avucunda hışırdıya hışırdıya buruşan ipekli kumaştan çıkıyordu sanki. Müberra Hanım ipeklilerini hışırdata hışırdata anlatıyordu. Anlatırken gözleri hafifçe kayıyordu. Uhud Savaşı'nda kafir ordusu Müslümanları yendiği vakit kafir taifesi azgınlaştı. İçlerindeki bütün necaset dışlarına vurdu. Hazreti Hamza radiyallahu anh kasığından vurulup şehit düştü. Kafirlerden bin amirin kölesi Habeşli Vahşi savaştan sonra Hazreti Hamza'nın radiyallahu anh cesedini buldu. Pis Habeş bıçağını çekip Hazreti Hamza'nın radiyallahu anh ciğerlerini çıkardı. Belki bir bahşiş alırım diye koşa koşa Utbe bin Ebu Vakkas'ın kafir kızı Hind'e götürdü. Hind ciğeri alıp ağzına attı. Çiğnedi, çiğnedi, sonra tükürdü. Ama erkeğin kan kokusu kafir karısını daha da azdırdı. Koştu savaş meydanına gitti. Hazreti Hamza'nın radiyallahu anh cesedini buldu. Ölü halinde bile güzeldi. Nur ala nur yatıyordu. Savaşta elbiseleri parçalanmış, muhterem vücudu ortaya çıkmıştı. Kasığından kan akmıştı. Azgın karı o insan vücudunun her yanını elledi, mıncıkladı. Bir bir her yanına dokundu. Kasıklarını ovaladı. Elleri kan oldu. O kanları yaladı. Hazreti Hamza radiyallahu an erkek güzeliydi. Vücudu yapılıydı, biçimliydi. Kolları, bacakları pek güçlüydü. Göğsünün kılları gül kokardı. Azgın kafir karısı o güzel erkeğin çıplak vücuduna baktı. Hazreti Hamza'nın radiyallahu an erkekliği apacık ortadaydı. Nah bu kadardı. Müberra Hanım iki elini şöyle iki yana doğru açarak boyunu gösterdi. Azgın karı onu görünce kendinden geçti. Öyle kalındı ki tek eliyle tutamadı. İki eliyle tutup kaldırdı. Sıvazladı, sıvazladı, dişleriyle ucunu ısırdı. Allah'ın bir işi, Hazreti Hamza'nınki hala sıcaktı. Kafirin karısı o sıcaklığı ellerinde duydu, aldı bacaklarına sürdü. Ama azgınlığı doymadı. Pis musibet, eteğine soktuğu bıçağı çıkardı. Bir eliyle erkekliğini elinde tutup, ama ne zorlukla tutarak, kocamandı çünkü, öbür elindeki bıçağı dibine yaklaştırdı. Sonra orada o muhterem insanın erkekliğini uğraşa uğraşa kesti. Bütün kanlar eline yüzüne sıçradı. Kanlı erkekliği iki eliyle tutup vücuduna bastırdı. Ona sarılarak savaş meydanında öyle dolaştı. Sonra köyüne gitti. Köye girerken iki eliyle havaya kaldırdığı o muhterem parçayı köyün bütün kadınları onu görünce peşine takıldılar. Hind'in evine gelince parçayı hep birlikte yıkadılar. Avlunun ortasına koydular. Hep beraber oturup onu seyrettiler. Seyrede seyrede azgınlaştılar. Hep birlikte saldırdılar. Sonra onu ısıra ısıra parçaladılar azgın karılar. Allah da onların cezasını verdi ama hayatları boyunca her gece rüyalarında Hazreti Hamza'nın radiyallahu anh erkekliğini gördüler, onu bir daha hiç unutmadılar. Kendi erkeklerini de bir daha beğenip zevk alamadılar. 16. Oymalı büyük duvar saatinin pandülü kımıltısız duruyordu. Saatin hemen altında dedesi sivri bıyıklarıyla tıpkı pandül gibi hareket etmeden oturuyordu. Pandül önce olduğu yerde hafifçe titremeye başladı, sonra bir o yana bir bu yana kımıldandı. Dedesi ise hiç kımıldamıyordu. Simsiyah bir dalgıç elbisesi vardı üstünde, gözlerini kıpmıyordu. Dimdik Nermin'e bakıyordu. Pandül sallanmaya koyuldu ama saat çalışmıyordu. Tiktakları da duyulmuyordu. Yalnızca pandül sallanıyordu. Gittikçe hızlanıyordu. Hızlandı, hızlandı, tahta saatin duvarlarına çarpmaya başladı. Sonra yeniden sakinleşti. Neredeyse kadınsı bir salıntıyla kıpırdıyordu şimdi. Salıntıyla birlikte pandül biçim değiştirmeye başladı. Dalga dalga gür kızıl saçları oldu. Sonra çıplak bembeyaz bacakları. Pandül beyaz bacakları ve kızıl saçlarıyla kırıtarak sallanıyordu. Dedesi ise hiç kımıldamadan Nermin'e bakıyordu. Pandülün memeleri çıktı yavaşça, sonra göbeği, vücut tamamlandı ama yüz hala yoktu. Sallandıkça vücudun çizgileri daha da belirginleşiyordu. Sonra o salıntının arasından yüz, o tanıdık yüz gözüktü. Lisedeki en iyi arkadaşı, aynı yatakhanede kaldıkları arkadaşı. Şimdi pandül yok olmuştu. Saatin içinde yatakhane arkadaşı çırılçıplak salınıyordu. Saatin kapağı açıldı, kız saatten aşağıya atladı. Dedesinin yanından geçip Nermin'in yatağının yanına geldi. Kızın yüzünde hiçbir kıpırtı yoktu. Acele etmeden Nermin'in yorganını açıp yatağın içine usulca girdi. Nermin ürkerek kenara çekilmeye çalıştı ama başaramadı. Yerinden kımıldayamıyordu. Dedesi ise dimdik bakmaya devam ediyordu. Konuşmuyor, kımıldamıyor, yalnızca bakıyordu. Nermin dedesinin bakışlarından rahatsız olmuş, utanmıştı. Arkadaşının yatağın içine girmesi, üstelik bunu dedesinin gözlerinin önünde yapması Nermin'i utandırıyordu ama nedense bir türlü kımıldayamıyor, kaçamıyor. Aslında kaçmak istemediğini de biliyordu. Arkadaşının sıcaklığını duyuyor, bu sıcaklıktan hoşlanıyordu. Dedesi ise bakıyordu. Yatağın içinde kıpırtılar başlamıştı, sıcak artıyordu. Saat yok olmuştu, saatin olduğu duvar da yok olmuştu, erimişti. Dedesi hala oturuyordu ama altında koltuk yoktu. Öyle, havada oturuyor, hep Nermin'e bakıyordu. Nermin yatağın içindeki kıpırtıları hem hissediyor hem de dışarıdan bakıp seyrediyordu. Aynı anda iki ayrı yerde birden bulunuyordu ve dedesi kendisini azarlayacak diye korkuyordu. Arkadaşına "Dur, dedem bakıyor." demek istiyordu ama dudakları açılmıyordu. Birden dedesi de kayboluverdi. Her şey kayboldu. Yorganın üstünde gür kızıl saçlar gözüküyordu. Arkadaşının yüzü gözükmüyordu. Yorganın içine doğru düştü, uzun uzun düştü. Yatağın ve arkadaşının yumuşaklığını hissetti. Sıcacıktı, karanlıktı. Yalnızca gür kızıl saçlar gözüküyordu. Saçların üstüne ışık vurur gibiydi. Ter içinde uyandı. 17. Lokanta hemen hemen boş gibiydi. Büyük saksıların içinde bodur palmiyeler vardı. Dipteki masalardan birine oturdular. Kadın Hüsrev Bey'e eğlenir gibi bakarak gülümsüyordu. Dirseğini masaya, çenesinde avucuna dayamıştı. Hüsrev Bey kadının rahatlığından garip bir tedirginlik duyuyor, kendisini rahat bırakamıyordu. Kadın bir süre yüzüne baktıktan sonra birden konuştu. "Daha adımı bile söylemedim." Hüsrev Bey az kaldı şaşkınlıktan "Adınızı biliyorum." diyecekti. Zor tuttu kendini. "Adım Rosemary." Hüsrev Bey birden keyiflendi. Kadın yalan söylüyordu. Deminden beri kadının yanında duyduğu eziklik, utanç, kendisine bile söyleyemediği bir hata yapıp gülünç olma korkusu uçup gitti. Yosma bayağı yalan söylüyordu işte. "Benimki de Hüsrev." "Nerelisiniz?" "Kafkasyalıyım." "Ben İskoçyalıyım." "Ne yapıyorsunuz burada?" "Zahiri alıp satıyorum. Toptancı tüccarıyım." Rosemary başını Hüsrev Bey'in yüzüne yaklaştırdı. Heyecanlı bir iş olmalı. Hüsrev Bey iskemlenin arkalığına yaslanıp bir sigara yaktı. "Bazen." "Ben arkeoloğum." "Söylemiştim galiba." "Sizin işiniz de heyecanlı olmalı." Rosemary güldü. Gülüşünde Hüsrev Bey'in hoşuna gitmeyen bir şey vardı. Birden bunun ne olduğunu anlayamadı ama sonra sezdi bunun nedenini. Taşralı bir şey vardı. Halktan biri gibi gülüyordu. Kadının gülüşünde çocukluğu kenar mahallelerde geçmiş bir kızda görülebilen, ne kadar eğitilirse eğitilsin bir türlü değişmeyen o arsızlık kokusu seziliyordu. Hüsrev Bey kendisini rahatsız eden bu gülüşün adını koyamazdı ama ne zaman görse hemen sezerdi. Hangi kadının nerede büyüdüğünü gülüşünden çıkarırdı. Kadınlar hangi kılığa girerlerse girsinler, gülüşlerinden onların hangi çevreden geldiğini anlardı. Rosemary de Hüsrev Bey gibi cevap verdi. "Bazen." Hüsrev Bey bedeninin ağır ağır canlandığını hissediyordu. Önceleri ilk kez karşılaştığı bir İngiliz kadının karşısında tedirgin olmuştu ama o arsız gülüş onu hem rahatsız etmiş hem rahatlatmış hem de heyecanlandırmıştı. Kadınların ucuz, çirkin, adi yanları Hüsrev Bey'i heyecanlandırıyordu. Şimdi o ucuzluğun uçuk bir gölge gibi gelip geçtiğini görmek bile Hüsrev Bey'in bedenini canlandırıvermişti. Az kaldı uzanıp kadının elini tutacaktı. Garsona yemekleri söylediler. Rosemary'nin Arapçası kusursuzdu. Bu da Hüsrev Bey'in hoşuna gitti. Arap orospuları anımsatmıştı kadın. "Arkeologlar neler yapar Miss Rosemary?" Rosemary bu kez eğitilmiş kibar kadın gülümsemesiyle gülümsedi. Cevap vermeden önce peçetesini dizlerinin üstüne özenle serdi. Sonra başını kaldırıp Hüsrev Bey'in gözlerinin içine baktı. Çok yavaş, tane tane, sanki Hüsrev Bey'in söyleyeceklerini daha rahat anlamasını ister gibi konuştu. Derinliklere saklanan gizli bilgileri ortaya çıkarır. Araştırır, dolaşır, sorar ve sonra kazar. Gizli kalanı ortaya çıkarır. Sonra Rosemary'nin yüzü ciddileşti. Sonra gizli kalmış bir hazineyi bulmanın sevincini yaşar. Hüsrev Bey soracağı soruyu sormaması gerektiğini, biraz ileri gittiğini bile bile sordu. Sizin meslekte gizli hazineleri ararken ölenler çok olur mu? Rosemary bir an ayıplar gibi baktı Hüsrev Bey'e. Böyle bir soru sormasını sportmenliğe aykırı bulmuş gibiydi ama gene de bunu sezdirmemeye çalıştı. Herkes ölür Hüsrev Bey. Bence önemli olan ölüp ölmemek değil, yaşayıp yaşamamak. İnsan hangi meslekte olursa olsun ölüyor ama insan hangi meslekte olursa olsun yaşamıyor. Bazı meslekleri yaparken insan daha çok yaşadığını hisseder. Hüsrev Bey, Rosemary'nin tavrındaki gizli ayıplamayı, sesindeki üstü kapalı azarlamayı duyunca sinirlendi. Kadının haklı olduğunu biliyordu. Bu da onu daha çok öfkelendiriyordu. Kadınların haklı çıkmasına, hele bu haklılıklarını ortaya koyup kendisini gizli ya da açık azarlamalarına alışkın değildi. Kendini hakarete uğramış gibi hissetti. Arkeologlar ötekilerden daha mı çok yaşıyor? Rosemary gülümsedi yeniden. Bazen. Ne zaman mesela? Rosemary güldü. Bu kez gülmesi bir kız çocuğunun gülmesine benziyordu. Neşeli, alaycı, hem utangaç hem yaramaz. Yeni tanıştıkları birbirine kendi mesleklerini anlatırken mesela. Hüsrev Bey Rosemary'ye öfkelenmekte olduğunu sanıyordu ama sesi çok neşeli ve alaycı çıktı. Kendi de şaştı kendi sesine. Arkeoloji ile zahire tüccarlığı birbirine benziyor anlaşılan. En azından şu söylediğiniz son kısmı. Kadın bir kahkaha attı. Dudağının kenarında o arsız çizgi belirverdi yeniden. Hüsrev Bey kendini ezik hissediyordu bu kadının karşısında. Sarhoş gibiydi. Söylemek istemediklerini söylüyordu. Gene aynı şey oldu. Miss Rosemary, buralarda arkeolojik araştırmalar çok tehlikelidir. Bir kadına göre değil. Neden bir başka yerde yapmıyorsunuz araştırmalarınızı? Rosemary'nin kaşları çatıldı. Tehlike her yerde var. Üstelik bulunacak gizli hazine de burada. Siz nasıl zahirelerinizi burada satmak istiyorsanız, ben de buradaki hazineleri bulmak istiyorum. Siz işinizi yaptığınız gibi ben de işimi yapıyorum. Rosemary biraz durduktan sonra devam etti. Kusura bakmazsanız bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah, buyurun. Siz doğulu erkekler hep böylesiniz. Hep kadınları korumak istersiniz. Onları güçsüz görüyorsunuz. Asıl kendinizin tehlikede olduğu hiç aklınıza gelmez. Hüsrev Bey kıpkırmızı kesildi, çatalını sıkı sıkı tuttu. Kadının boynu uzun ve beyazdı. Bluzunun dekoltesinden bir iki çil gözüküyordu. Güzel bir kadınsınız. Kötü bir şey mi bu? Hüsrev Bey şaşırdı. Hayır, niye kötü olsun? Rosemary gözlerini kısıp güldü. Sanki kötü bir şey gibi öfkeyle söylediniz de. Hüsrev Bey konuşmanın denetimini kaybettiğini biliyordu. İyice kendini bıraktı. Siz her güldüğünüzde değişik gülüyorsunuz. Rosemary ciddileşiverdi. Anlayamadım. Nasıl yani? Hüsrev Bey elinde olmadan kadını yatıştırmaya çalışan yumuşak bir sesle konuştu. Bazen bir çocuk, bazen bir kadın gibi gülüyorsunuz. Rosemary Hüsrev Bey'in beklemediği bir cilveyle konuştu bu kez. Hangisi daha güzel sizce? Hüsrev Bey dimdik kadının gözlerinin içine baktı. Galiba bu akşam yağmur yağacak. Rosemary konunun birden değişmesine hiç tepki göstermedi. Ben yağmura alışkınım. Bizim orada hep yağar. Burada çok az yağıyor. Biliyorum. Buranın tek kusuru da bu bence. Çok az yağmur. Bizim oranın tek kusuru da çok yağmur yağması. Yağmurda nehir kenarı çok güzel olur. İsterseniz sizi akşam oraya götürebilirim. Rosemary hafifçe geriye çekildi. Bir günde iki kez buluşmak, yeni tanışan birileri için biraz fazla değil mi? Hüsrev Bey bir sigara yaktı, küstah bir görünümle dumanını havaya üfledi. Tanışanlar iki erkek ise çok fazla. Ama tanışanlar bir kadınla bir erkekse çok az. 18. Mutsuz insanlar hep bir şeyler beklerler. Bunu biliyorum. Çünkü ben de hep bir şeyler bekliyorum ama bir şeyler beklediğim için mi mutsuzum, yoksa mutsuz olduğum için mi bir şeyler bekliyorum? Onu anlayamıyorum. Hep bir şeyler bekliyorum. Bir şeyler ama nedir o beklediğim? O her yerde aradığım, her seste, her bakışta, kapının ya da telefonun her çalışında ısrarla bulmaya çalıştığım, hiç bulamayıp da hep bulmayı beklediğim şey ne? Beklediğim şeyin adı yok aslında ama bütün mutsuzlar gibi ben de bekliyorum işte. Bir şey bekliyorum, adı olmayan, belki kendisi de olmayan bir şey. Dün epeyce bir aradan sonra yeniden kumsalda ata bindim. Kumsalda kimsecikler yoktu. Kumlar ıslaktı, rüzgar esiyordu. Bir an rüzgara karışıp uçacağımı sandım. Denizin üstünden uçup gidecektim sanki. Yaşlı bir büyücü gibi yükselip kaybolacaktım. Kumsalın sonuna, kayalıkların denizle birleştiği yere kadar koşturdum atı. Sonra durup arkama baktım. Kumsal yalnız ve ıssız uzanıyordu. Kayalıkların dibinde atı durdurdum. Üstünden inmedim. Yavaşça okşadım onu. Terlemişti. Göğsünde ve ağzının kenarlarında beyaz köpükler birikmişti. Yalnızlığı seviyorum. Yalnız olduğum zamanlar hem hüzünleniyorum hem de garip bir güçlülük duyuyorum. Bazen mutlak, kesintisiz ve sonsuz bir yalnızlığım olsun istiyorum. Ben atın üstünde dururken kumsaldan bir adam geçti. Havanın soğuk olmasına karşın pantolonunun paçalarını sıvamıştı. Elinde bir şey taşıyordu. Bir balıkçıydı herhalde. Bir insan görmekten hoşlanmadım. Mutlak bir yalnızlık yok. Onun içinde mutlak hiçbir şey yok dünyada. Canımı acıtacak, beni hüzünden mahvedecek, içimi tırmalayıp parçalayacak keskin bir yalnızlığım olsun isterdim. Tabii aslında böyle bir yalnızlık istemiyorum. Böyle korkunç bir yalnızlık bir yana, sıradan geçici bir yalnızlığa bile dayanacak gücüm yok benim ama gene de bunun böyle olması benim mutlak bir yalnızlığı özlememe engel değil. Kendimle ilgili olarak düşündüğüm her şey, daha ben onu düşündüğüm anda gerçekliğini yitiriyor, kendimle ilgili gerçeğin ne olduğunu kendim de anlayamıyorum. Sevgililerim, dostlarım, arkadaşlarım var ama ben kendimi yalnız hissediyorum. Sonra bu yalnızlık yetmiyor. Daha da yalnız olmak istiyorum ve daha yalnız kaldığım an yalnızlıktan sıkılıyorum. Her şey gibi yalnızlığı da uzaktan seviyorum galiba. İnsanlara hiçbir zaman tam anlamıyla yaklaşamıyorum. En yakınımda oldukları zaman bile gene de benden uzaktalar. Üstelik de bu benim suçum. Onları uzak tutan benim ama bu neyi değiştirir? Benden uzaklar ya. Belki de Haluk'u da bu yüzden bağışlayamıyorum. O benim yalnızlığımı kırabilirdi. Bana yaklaşabilirdi. Bana insanlardan korkma bu kadar diyebilirdi. Ama demedi, diyemedi. Çünkü o da benden korkuyordu herhalde. İnsan başkalarından korkmaya başlayınca başkalarını da korkutmaya başlıyor. 40 yaşıma gelince yaşamın biraz garip bir şey olduğunu anlamaya başladım. Bazen o kadar istiyorum ki bir insanla kaynaşmayı, bir başka insanın içinde eriyip kaybolmayı. Evet, tam böyle. İstediğim şey bir başka insanın içinde eriyip kaybolmak. Ben olmaktan kurtulmak. Bir başkasının etinin içinde güvenle, örselenmekten, incinmekten, korkmadan, tam kendim olmadan ama tam olarak başka biri haline de gelmeden yaşamak. Ama yapamıyorum işte. Tam birisine yaklaşırken birden bana bir yabancı gibi gözüküveriyor, düşman bir yabancı gibi. Ya sesleri, ya vücutlarının ısısı, ya gülümsemeleri, işte her neyse bir şeyleri bana yabancı geliveriyor. Haluk bile bazen bana bir yabancı gibi gözüküyor, bunalıyorum yanında. Ertuğrul ise her zaman yabancı. Çevremde bu kadar çok insan olacağına bir tek kişi olsaydı kaynaşabileceğim, bütünüyle sahip çıkabileceğim, bana bütünüyle sahip çıkabilecek bir tek kişi. Haluk bir keresinde bana, bir insanı tanımak istiyorsan onun kimi seçtiğine bak, demişti. İnsanların kimliğini onların seçtikleri insanların kimliği ele verir. Ben kimseyi seçemiyorum. Onun içinde belki kendi kimliğimi bir türlü göremiyorum. Bende acıklı bir yan var, bunu seziyorum ama bu acıklılık nereden kaynaklanıyor? Bunu çıkartamıyorum. Bir keresinde bir kitapta okumuştum. Herkes kendi ıstırabına benzer diyordu. Benim ıstırabım ne? Ben neye benziyorum acaba? Ben ıstırabımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Kumsalda atı koşturmadan yavaşça geri döndüm. Tek başına geçip giden adam kaybolmuştu. Ne seçtiğim bir insan vardı, ne de adını koyabildiğim açık seçik bir ıstırabım. O beyaz çarşaflara benzediğimi düşündüm birdenbire. Nereden anımsadım hiç bilmiyorum. O babamın hastanesinde gördüğüm ölülerin üstündeki kıpırdanan çarşafları. Ölüyüm belki ben. Üstümdeki örtüler kıpırdanıyor yalnızca. Belki de ben ölülerin çarşaflarına benziyorum. Sonra atık hızla koşturdum. Rüzgarın içinden dört nala geçtik. Muhteşem bir duyguydu. Uçacağımı sandım. 8. ayrımın sonu. Sayfa 85. Devamı 9. ayrımda.